Sahur bereketi. Özata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketi başlıyor.
İlahi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız, sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz, sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hıl'at-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âline, ahbabına, ailesine, ashabına ve etbaınadır ya Rab. Erkam'da sahur bereketindeyiz. Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'dayız. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Başlıyoruz efendim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فمرب السماء حق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها فقالت عجوز عظيم. قالوا كذلك قال ربك إنه الحكيم العليم. صدق الله العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar, bundan önce iyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardı. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, o size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş, bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu. Yemez misiniz? Dedi. Yemediklerini görünce onlardan İbrahim'in içine bir korku düştü. Onlar korkma dediler ve onu bilgin bir oğulla müjdelediler. Bunun üzerine karısı bir çığlık kopararak yönelip elini yüzüne vurdu. Ben kısır bir koca karıyım, nasıl çocuğum olabilir? Dedi. Onlar dediler ki, Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir. Hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
Dedi ki, marifet Hak'tan razı olmaktır. Marifet en başta Hakk'ı tanımaktır. Hakk'ı tanıyan onu sever ve en büyük gaye-i hayalin onun rızasına kavuşmak olduğunu bilir. Onun rızasına kavuşmanın yolu ondan razı olmaktan geçer. Hak'tan razı olmak hep hamd duygusu içinde yaşamak, verdiğinin de vermediğinin de bir hikmete binaen olduğunu fark etmektir. Hakikat, sürekli hareketten kaynaklanan ve daima yenilenen neşedir. Kainattaki her şey hakikat halindedir. Güneşin, ayın, diğer kürelerin, bitkilerin vesair cümle mahlukatın halden hale, şekilden şekile girdiği bu deveran içinde Rabbimiz de her an bir işte olduğunu ifade etmektedir. Sürekli devam eden bu hareket hali ilahi bir neşe ve neşve halidir ki hakikatin de kendisidir. Geçmişi tarih yapan, geleceği senin kılacakla aynı şeydir. Geçmişimizi tarih kılan kimliğimize ilişkindir. Bizi biz yapan değerlerin başında aynı kimlik, aynı değer ve aynı hedefle bir tarihi paylaşmak gelir. Millet olma şuuru diye ifade edebileceğimiz bu hakikat, bizi geleceğe taşıyacak en güçlü vasıtadır. Menfaat ahlaktadır. Marif davamız gibi birçok faydalı eserin sahibi Nurettin Topçu, menfaat yaşamak, ahlak yaşatmak ister. İkisi bir arada barınamazlar, demiş. Yaşamak isteyen, başkalarını yaşatmak zorunda olduğunu bilmelidir. O yüzden menfaat ahlaktadır. Dedi ki, ahlak da taksimledir. Hadiste şöyle ifade edilmiştir. Allah Teala aranızda rızıklarınızı taksim ettiği gibi ahlaklarınızı da taksim etmiştir. Allah Teala malı sevdiğine de sevmediğine de verir. Fakat dini ancak sevdiği kimseye verir. Kime dini vermişse Allah onu behemehal sevmiştir. Günah duayı hapseder. Hazreti Ali Kerremallahu Vecheh şöyle dua ederdi. Allah'ım, duaları hapseden günahlarımı bağışla. Allah'ım, işlediğim her günahı ve yaptığım her hatayı affeyle. Gönlü ne yıkar diye sordular. Dedi ki, dert ve hüzün. Dert ve hüzün, fiili bir duadır. Bizi bizden iyi bilene kesintisiz bir yakarışa durmaktır. El açmadan, dil dudak deprenmeden sözü iletebilme becerisi dertle olur ancak. Dert ve hüzün, gönlün safiyet ve incelik kazanmasına vesile olur. Hüznü olan huzur, olmayan gaflet kokar. Yanlarında gaflete düşülen, boş işlere girişilen ya da faydasız sözler edilen insanlar dertten nasibi olmayan insanlardır. Dertlilerse başkalarının derdiyle dertlendikleri için hüzün sahibidirler. Böyleleri huzur kokarlar. Çünkü dertlenmekle kendilerini aşmanın sırrına ermişlerdir. Dedi ki, sendeki İsa doğsun istersen dertlen. Hazreti Mevlana şöyle der, ten Meryem gibidir ve her birimizin İsa'sı vardır. Eğer bizde dert zuhur ederse İsa'mız doğar. Eğer dert olmazsa o gizli yoldan gelen İsa yine aslına ulaşır. Ancak biz mahrum kalırız. Göz düşmeden gönül düşmez. Bakmak aslında baktığına gönlünü akıtmak demektir. Gönül güzel olursa bakış da güzel olur. Güzel gönülden çıkan güzel bakış imar eder, inşa eder, ihya eder. O bakışların değdiği yerler yeşerir, çünkü oraya düşen göz değil, aslında gönüldür. Son vasiyetini sordular, hakkınızdaki muradı koruyun dedi. Artık son nefesini vermekte olan bir Allah dostuna yakınları bir nasihatte bulunmasını istiyorlar. O da hakkınızdaki muradı koruyun diyor. Bu ne maksatla getirildiyseniz, sizi gönderen niçin göndermişse onu unutmayın demektir. Niçin yaratıldığını bilmeyen onu nasıl korusun? O yüzden öncelikle hakkımızdaki muradı keşfetmeliyiz. Murat olarak geldin, mürid olarak git. Hepimiz bu aleme murad olarak geldik. İnsan olduk. Bizi isteyen insan olarak istedi, kendisine muhatap kıldı. Şimdi bunun karşılığında bize düşen mürid olmak, yani bizi isteyeni istemektir. Bizi kendisine muhatap kılanı muhatap almalı, murad edildiğimize doğru mürid olmalıyız. Ancak o zaman hakkımızdaki muradı koruyabilir, ancak o zaman yaratılışımızın gayesine erebiliriz. Güzel koksun istiyorsan miski ez, öd ağacını yak. Gizlenen fazilet ve hünerden kimseye fayda gelmemiştir. Faziletin ve hünerin insanlara fayda vermesi isteniyorsa, usulü ve adabı çerçevesinde izhar edilmesi ve böylece bilinir kılınması gerekir. Bu da söz konusu üstün özelliklerin halka fayda cinsinden ortaya çıkartılmasıyla mümkün olacaktır. Falanca senin hakkında kötü konuştu dediler, haklıysa Allah beni affetsin, değilse onu affetsin dedi. Gıyabımızda kötü konuşulması, gıybetimizin yapılması anlamına gelir. Gıybetinin yapıldığını işiten birisinin buna karşı takınacağı tavır aslında ahlakının güzelliğine dair bir karinedir. Burada her iki tarafın da Allah'tan affını isteyen kişi neticeyi nihai merciye havale etmektedir.
Thank you.
aşk meydanında bulurlar rahmet efendi aşk meydanında.
Arkamda Sahur Bereket devam ediyor efendim. Bugün de muhterem Ömer hocamızla beraberiz. Profesör Doktor Ömer Çelik abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Kur'an kıssaları merkezli bir efendim sahur bereketiyle yine sizinle beraberiz Ömer abi.
Elhamdülillah. Abicim.
Yani hamdü sena ederiz Rabbimize. Ramazan Kur'an ayı, Kur'an'la yoğunlaşmak, Kur'an'a bir şekilde hani gündem yapmak, Kur'an'ın gündemini gündemimiz yapmak değil mi Ömer abi? Şimdi ben hakikaten Kur'an-ı Kerim'le ilgili konuşurken şöyle bazen şey yapıyorum Ömer abi. Hani bir insan mesela çok böyle sözüne güvendiğiniz, hani ilmiyle amil, cidden efendim böyle boşuna konuşmayan bir insanın, sözlerini böyle cımbızla hani aldığınız bir insanın, söylediği kadar söylemediğine de dikkat edersiniz.
Evet.
Mesela o konuyu hiç değinmedi dersiniz. Bunu hasfetti, sustu. Burayı mesela çabuk geçti. Orayı hiç durmadı. Mesela Ali Emre Kurucu ile ilgili bir şey anlatılıyor. Kendisinin daha doğrusu hatıratında var. İşte bir gün bir esnafın yanına gitmiş. Hava demiş, çok sıcak demiş. Yakulun demiş. Hem o esnaf. Öyle derler yani.
Evet.
Yani sen deme bunu diyor. O bile çünkü evet. Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri'ne bir şeydir. Yani sonuçta
yani bir şikayet gibi
algılanabilir. Yani. Evet, yani. Sen dolayısıyla sözünü iyi Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda hakikaten bir söz disiplini var değil mi Ömer abi?
Tabii ki. Yani orada yani rastgele konmuş bir kelime, bir harf, bir efendim cümle kesinlikle olması mümkün değil. Çünkü orada çok ilahi bir bütünlük, bir ahenk söz konusu. Yani onu Fahrettin Razi, büyük müfessir, diyor ki Kur'an-ı Kerim diyor, ilahi kudret eliyle diyor işlenmiş yekpare bir mücevher gibidir diyor. Yani onun gibi diyor yani. Fatiha'dan Nas'a kadar tek ayet gibidir. Yekpare bir mücevher gibidir. Orada diyor en küçük bir diyor bir nakısa bir şey görmek mümkün değildir diyor. O bütünlüğü şey yaparak naklederek. Dolayısıyla bir de hani el arifu tekfir işaretu. Arife diyor işaret kafi gelir diye şey var ya.
Sözün tamamı şuna söyledi diye.
Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'in açıkça beyan ettiği şey o kadar gündemler var ki. Yani onları bitirelim. Ondan sonra işaretlerine falan belki ondan sonra geçeriz ama çok açık söylenen, çok açık efendim bize yani bize gündem olacak çok açık anlamlar var. Yani öncelikle onları bir başlayalım onları gündem yapmaya. Ondan sonra efendim
söylemediğine daha sonra mı geliriz diyorsun?
Söylemediğine tabii yani keşke o noktaya gelebilsek lütfen abicim. Evet. Yani bırakalım söylediğini, söylemek istediği noktaya geldiğimiz zaman o tabii o epey bir mesafe almışız demektir. Ama
evet. Böyle bir çalışma var mı merhaba? Yani bir hani icazı, nazm, Kur'an-ı Kerim'in üslubuyla ilgili yani birden mesela başka bir konuya geçiyor. Şimdi hatta bazen böyle ihtida hikayeleri okuyoruz. Oralarda mesela diyorlar ki ya bu nasıl kitap? Böyle birden başka bir konuya geçiyor, başka bir yere atlıyor, oradan buraya geçiyor falan tarzında biraz böyle o şaşırtıcı bir şey var yani
işte
aslında.
Tabii o şeyi tanımak lazım. Kelamı ya o göze. Yani bir Mecnun'un neyine baktığı göze bakmak lazım. Evet. Tabii o belki orada Mecnun gözünde bir efendinin bakışında bir şey olabilir ama tabii Kur'an-ı Kerim bizatihi kendisinde gerçekten kelam olarak, söz olarak o güzellik zaten var. Çünkü onu o şekilde vasıflandırır Yüce Rabbimin kendisi. Yani Zümer Suresi 23. ayet-i kerime Allahu enzele Allahu nezzele ahsenel hadis. Cenab-ı Hak diyor Kur'an-ı Kerim'de diyor sözlerin en güzeli olarak indirdi diyor.
Allah.
Ya Yüce Rabbimiz tarafından en güzel söz diye nitelenen bir kelamın güzelliği biter mi? Orada şey o güzelliği
göre... Kısasına da ahsenel kısas diyor değil mi abi?
Tabii. Güzelliğin de ahsenel kısas diyor. Ondan sonra hükmüne efendim ne'immahi verdiği hükmede en güzel efendim hüküm diyor. Ahsenel hakemin. Ve men ahsanu minallah hükmen li kavmin yuqinun. Yani iyice bilen bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm koyan kim olabilir? Hükmüne güzel diyor, kıssasına güzel diyor, sözüne güzel diyor. Tepeden tırnağa güzel olarak şey yapıyor. Eğer biz bu güzeli göremiyorsak kusura kalmayın kardeşim güzeli bir de gözümüzle arayalım yani.
Evet,
çünkü
evet.
Bu sözün sahibine güzel diyorsa demek ki güzeldir.
Evet.
Evet, buna hocam bir misalle şey yapalım.
Buyurun efendim.
Diyor ki yeryüzünden diyor şöyle diyor göğe baktığımız zaman açık bir havada diyor yıldızlara baktığımız zaman işin diyor aslını bilmeyen insanlar diyor bu yıldızların adeta bir çiftçinin toprağa serptiği buğday tohumları rastgele uzay boşluğuna serpildiğini düşünebilir. Çünkü çıplak göze oradaki efendim o yıldız arasındaki ahengi, mesafeyi, oradaki efendim şeyi görmek mümkün değildir. Der ki ya kudret eder efendim bunlar böyle serpmiş, rastgele efendim serpmiş vaziyette diyebilir. Fakat diyor işin aslı öyle midir? Hayır. İşin aslına baktığım zaman orada hepsinin çok böyle milimetrik hesapları oraya konu dizildiğini, büyüklükleri, dönmeleri falan Kur'an-ı Kerim'in ayetleri aynen onun gibidir. Bilmeyen baktığı zaman rastgele serpilmiş gibi gözükebilir. Konular, mevzular oradan oraya geçiyor tarzında. Ama işi bilen kişi efendim baktığı zaman onların hepsinde çok derin bağlantılar, ağlar, oyunlar olduğunu görecektir. Tabi işin uzmanları. Diyelim ki bir Fahrettin Razi, bir Elmalı Hamdi Yazır Efendi. Bir diyelim ki işte Abdullah Tıraz o eser ülevasından o bütünlüğü bize aksettiren üleva var. Bir de Lütfü abicim gerçekten bu Kur'an-ı Kerim'in üslubu, o güzellikleri yansıtan özel kitaplarda yazılıyor. Yani Kur'an nazmı diye. Oraya baktığımız zaman orada yani çok böyle yani tabii onları okumak için biraz bir altyapı gerekebilir ama o güzeli bizi yansıtıyorlar.
Evet. Yansıtıyorlar. Bir işin şey tarafı da Ömer abi. Bu nazmı, icazı, dizimi muhteşem. Geçen bir Kur'an televizyondan iftar programı sırasında şey dinliyorum abi. Aşırı Şerif. Diyor ki ey insanlar. Şimdi orada da mesela iman edenler, ey kafirler, ey müşrikler, ey münafıklar Bir de ey insanlar diye hitapların da aslında.
Tabii.
Değil mi? Farklı farklı
hepsinin,
şeyleri.
Hepsinin hepsinin yeri vardır.
Ey insanlar, size kad caekumul hakku mir rabbikum. Size Rabbinizden bir hak gelmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim değil mi Ömer abi?
Tabii ki hak Kur'an-ı Kerim.
Yani o söz dizimi ama bir de hak yani.
Tabii haklı Kur'an-ı Kerim'dir, peygamberimizdir. Yani Kur'an-ı evet. Kerim'in getirdiği haberlerdir. Bu gerçektir yani böyle.
Evet evet.
Dolayısıyla yani orta bir o inceliklere belki efendim sohbetlerimizin yine zamanlarına girebiliriz ama çok böyle gerçekten yani hiç farkında olmadığımız, hiç görmemiz mümkün olmayan ama bilen bir alimin gösterdiği zaman ya muhteşem diyebileceğimiz binlerce tabii örnek.
Ve muhtemelen de daha çözülmeyi bekleyen, keşfedilmeyi tabii, bekleyen tabii. Binlerce incisi var değil
ya,
mi?
İnci yani.
Milyonlarca, sonsuz bir umman yani.
Umman, zemahşeri bir şeyi keşfediyor, gösteriyor. Gösterince aa diyorsun demek varmış ama o perdeyi kaldırmadan görmek mümkün değil.
Evet.
Perdeyi kaldırıyor, gösteriyor. Mesela şeyle alakalı, bu gıybet ayetiyle alakalı Lütfü abicim. Diyor ki Cenab-ı Hak işte eyyuhibbu ahadukum en ye'kule lahme ahiyye meyten tekerihtumu. Ettekullah. Gıybet yapmayın. Sizden biri ölmüş olan kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?
Hoşlanmadınız.
Hoşlanmadınız.
Kerek gördünüz.
Zemahşeri diyor ki burada diyor gıybetin kötülüğünü Cenab-ı Hak diyor. Beş tane diyor üst üste mübalağalar atmıştır. Beş tane. Tabii.
ya bir tanesini fark ettik.
İşte efendim eyyuhibbi başlıyor. O diyeyim soruyla başlaması ayrı bir şey. İster mi diye.
Evet.
Yani istifam inkar ediyor. Kesin istemez anlamını veriyor. Yuhibbi kelimesini kullanıyor. Yuhub demek insanın bir şeyi böyle gönlüyle talep etmesi, istemesi. Hmm. Yani böyle daha içten gönülden bir şeye beğenmek, hoşlanmak, sevmek.
Evet. Yani, hani içim kaldırmıyor deriz ya.
Ya tabii.
Aslında içiniz kaldırmıyorsun öyle bir şey
yapmak. Tabii. İçiniz kaldırır mı diyor.
Kaldırır mı?
Yani
evet.
En böyle diyelim ki hoşlanma duygumuza hitap ediyor Cenab-ı Hak ve en kiri bir şeyi karşımıza koyuyor. En kiri bir şeyden hoşlanır mısınız diyor. Mümkün değil.
Mümkün değil.
Sonra efendim ehadukum sizden biri ümmet diyor. Müslümanlar bir kardeştir diyor. Her birinin birbirinin parçasısınız diyor.
Ayırmıyor yani.
Ayırmıyor.
Allah Allah. Tabii. Yani faziletiniz ya da en düşkünüz değil yani. Hepiniz.
Hadi minküm dese belki biraz daha ayrı olamaz. Hadüküm dediği zaman siz bir bütünsünüz.
Allah Allah.
Bütün parçalarsınız. En yeküle lehme ahihi diyor ki efendim ölmüş kardeşinin etini. Kardeşinin etini. Meyten gelmedik.
Daha gelmedik.
Kardeşinin eti. Şimdi diri kardeş de var mı? Lan diyorsun yani ben şimdi kardeşim etini niye yiyeyim falan. Yani koyun dururken efendim işte efendim sıvı dururken yani etleri
yam yam mıyız?
Ben yam yam mıyım falan. O ayrı bir çirkeflik veriyor olaya.
Meyten çok daha tehlikeli.
Meyten getirdiği zaman ya kardeşin ölmüş bir de tutmuşsun ve etini yiyorsun yani.
Allah sen, Allah.
Seni bir insaniyet kalmadı mı tarzında.
Yani aslında ölmüş birisiyle defteri kapatırsın Ömer abi. Ya, kapatmıştır zaten.
Abi defteri kapatsın da kardeşin.
Kardeşin bir de tabii yani ya. Şey anlamında hani aranda belki buğuz vardır belki bir hukuk vardır. Ama öldüyse dersin ki ya gitti artık bunu ölünün arkasından konuşulmaz dersin yani.
Ya hocam.
Bir de bunu etini yiyorsun yani.
Bir de meyten üstelik Allah dediği Allah. Zaman yani o. Yani çirkefliği üst üste ediyor. Zemahşeri ilk defa bunu Zemahşeri keşfediyor Lütfü abicim. Tefsirlere baktığımız zaman diyor ki burada diyor üst üste 5 tane ondan sonra bütün müfessirler alanlar hep oradan alıyor.
Evet.
Zemahşeri o örtüyü kaldırmasa biz de giremeyiz.
Allah Allah.
Ya geçen şimdi Lütfü abicim benim bir çalışma var. Yani ismini söylemeyeceğim ama yani bir kitap çalışması.
Evet.
Biraz bu bahsettiğiniz konulara takipten yönünü var. Tamam mı?
Nükteler gibi beraber.
Nükteler değil. Yani kitap ama yani biraz nazımla alakalı.
Tamam. Kur'an-ı
nazımla alakalı. Yani biraz da bu Ahsen-i Hadis'i merkeze alan bir şey diyelim
evet.
Yani.
Sözün en güzelini yani.
Yani onu merkeze alan bir şey. Şimdi bir kadim şeylerden, ülemadan, işte Hattabi diye bir zat var. Kur'an-ı Kerim'in bu üslup güzelliklerini ilk ortaya koyan kitaplardan bir tanesi.
Hmm.
Bu zat. Şimdi bir diyor ki bir ayet alıyor. Ayet şu. Hakka suresinde bu kitabı sol elinden verilen kişinin ahvalı.
Hmm.
Diyor ki işte kitabı sonra verilen diyor ki der ki.
Lan ute kitabı bir şimali.
Lem ute kitabı.
Lem ute kitabı.
Keşke kitabı
verilmeseydi. Keşke. Allah Allah.
Ve lem edri mahese. Keşke hesabın ne olduğunu bilmeseydim.
Hmm.
Ya leyte kantil kadiye. Keşke ölüm gelip beni yok etseydi.
Allah Allah.
Sonra bir ayet geliyor. Heleke anne sultaniye. Diyor ki efendim saltanatım helak oldu. Ortadan gitti. Şimdi o adam diyor ki bu diyor Kur'an-ı Kerim'in diyor bu kullanımı sebebiyle diyor Kur'an-ı Kerim'i taneden olmuştur diyor. Yani burada helike fiilini kullanması sebebiyle ya burada işte Kur'an yanlış yapmış. Kur'an Arapçada uygun olmayan bir kelimeyi kullanmış diye Kur'an-ı Kerim'i ya gizli ya açık eden yani suçlayan tane insan olmuştur diyor. Çünkü sultan yani güç, kuvvet, kudretli gibi şey için efendim Arap helike kelimesi kullanmaz. Helike kelimesini işte zeyt helak oldu, malın helak oldu, maddi şeylerde diyor kullanılır.
Saltanatla helakı yan yana getirmez
yani. Yani Arap, bak dil, Arap dili saltanatla efendim helaki yan getirmez de kullanmaz.
Evet.
Ama Kur'an-ı Kerim kullanmış.
Evet.
Bunu diyor Kur'an-ı Kerim tane olmuştur diyor. Bunu halbuki hiç alakası yok. Kur'an-ı Kerim burada diyor, çok özel bir kullanımda bulunmuştur diyor. Başlıyor izah etmeye falan.
Evet.
Diyor ki burada diye normal diyor Arapça uygun olarak diyor zehebe kullanması lazım. Saltanatın elden gitti. Ama diyor zeheb, zihab, zehebe kelimesi diyor gittiği zaman Geri gelme
ihtimali var.
Geri gelmeyebilir ama geri gelme ihtimali var.
Var. Var.
Fakat
helakede böyle bir ihtimal
yok. Helakede böyle ihtimal yok.
Helak oldu bitti.
Bitti.
Bitti.
Bu diyor oradaki insanın diyor efendim o duyduğu hasretin diye şey diyor köküne kadar diyor nakleden bir ifade diyor. Bunu diyor Kur'an yapmıştır.
Allah Allah.
Ya şimdi onu orada okuyunca kendini sağlayacağım diyorsun.
Tamam Ömer abi işte bu
abicim, bu hocam evet, bu yani gerçekten yani bir daha geri gelmesi mümkün olmayacak şekilde gitti bu artık.
Evet.
Doğru mu? Doğru.
Doğru.
Çünkü artık mahşerinde
olan
dersinde. Dolayısıyla bu yine geri geldiyse şey yaparız bunu ama.
İnşallah Ömer abi ama güzel Allah razı olsun.
Evet benim şeyin efendim yani Kur'an-ı Kerim'in şeyinde lütfen abicim yani oradaki yani Fatiha'dan Nas'a kadar orada yersiz kullanılmayan bir harf var. Bir harf yoktur yani. Her harfin için ehli ulema niçin bu harf buraya getirildi? Niye buraya kondu? Niye kondu? Onun gerçekten ama okuyan kişiyi yani eğer meseleyi kavuracak durumumuz varsa okuyan kişiyi ikna edecek. Ya dehşet falan dinletecek efendim izahlar yapmış ulemamız.
Ömer abi bir de şey de vardı. Bizim zamanımızda, çocukluk zamanımızda çok böyle okurduk ederdik. 19 mucizesi diye bir şey. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ayetinin, suresinin, nazmının, sayısının hepsinin aslında 19 ve katları şekli ifade edebileceğine dair. Sonrasında da Tevbe suresinin son iki ayetinin buna uymadığından mütevellit. Bunların efendim Kur'an-ı Kerim'de olmadığına dair işte efendim adları zikretmeye gerek yok.
Gerek
bu iki
yok.
Efendim bir şey... Bundan dolayı helak oldular öyle söyleyeyim.
Evet.
Helak
yani çarpıldılar diyelim.
Yani evet çarpıldılar. Evet. Şimdi orada hakikaten bir o süreçte bir hani Kur'an-ı Kerim'le ilgili belki muhteşem de bir taraf da o. Bizim kendimize ait çerçevelere de sığmıyor Kur'an-ı Kerim.
Yok sığmaz.
19'la ilgili bir çerçeve bulmuş.
Evet.
İlla bir orada Kur'an-ı Kerim istisna getiriyor değil
evet,
mi Ömer
getiriyor.
Abi? Bambaşka. Hakikaten. Sığmıyor yani.
Yok o çok güzel bir ifade.
Evet.
Ama şöyle diyorum Lütfü abicim Kur'an-ı Kerim diyorum camiye sığmayacak kadar büyük kitaptır.
Allah Allah.
Ben oradan başlıyorum. Tamam mı? Mihraba sığmayacak kadar, kürsüye sığmayacak kadar, camiye sığmayacak kadar, eve sığmayacak kadar bir kitaptır.
Sokağa da, ülkeye de, dünyaya da.
Abi sığmaz.
Sığmaz abi.
Sığdıramazsın evet.
Yani. Evet.
Yani birileri bunu işte efendim camiye, mihraba, şuna bunu efendim sığdırmaya falan çalışsa bile yani Kur'an-ı Kerim'i...
Hapsetmeye çalışsın.
Buna hapisteyiz biz buna.
Tabii,
mümkün değil. Mümkün yani. Değil. Çünkü o ilahi kelamın efendim bütün kainatı dolduracak kadar efendim güçlü bir sadası var. Onun efendim onun kısılması mümkün değil. Onun için yani böyle şeyler efendim insanın hoşuna gidiyor. Yani hemen bir ayetle alakalı diyorsun ben bunu işte bunu hemen anlarım işte efendim çözerim bir meseleyi falan. Biraz girdiğin zaman bakıyorsun ki o derinlik o yani kabına uğraşılmama şeyi hemen seni şey yapıyor.
Etkisi altına alıyor.
Alıyor evet hemen fark ediyorsun.
Yani Ömer abi aslında şöyle bir şey vardır ya bizde böyle bir işba hali doygunlukla. Ya Kur'an-ı Kerim okuyalım. Ya kardeşim muhtaçsın bunu zaten oku yani. Ne alabilirsin ne kadar çok alabilirsin onun derdine düş esas yani.
Evet. Ya şimdi çok enteresan incelikler var ama. Yani böyle bitmez. Yani biliyor musun biteviye diyoruz ya gerçekten evet. Bitmez mümkün değil. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim Musa Aleyhisselam'ın bu taşa vurup da su fışkırma olayından bahsediyor.
12 pınar diyor çıktı.
12 pınar çıktı diyor. Bakara suresinde efendim. İşte taşa vurdu diyor. Fen fecerat.
Fen fecerat.
İnficar bir şeyin böyle şiddete fışkırması demek. Tamam. Şiddete fışkırması demek. Onu kullanıyor. Şimdi kıssayı diyelim ki Araf suresinde tekrar ediyor Cenab-ı Hak. İki yere geçiyor zaten bu hadise. Orada bir daha efendim geçiyor. Bu kez aynı olay. İşte kavmi Musa aleyhisselam su istiyor. Musa aleyhisselam taşa vuruyor. Bu kez fembeceset kelimesi kullanılıyor. İmbicaz, imbicaz böyle efendim suyu neredeyse artık böyle akmayacak derecede böyle zayıf akması.
Akıyor yani
böyle,
akmıyor mu belli değil.
Belli ya. Değil. O infijar da fışkırıyor.
Allah Allah. Tamam.
Ya şimdi soruyor ya şimdi bu olay kaç defa gerçekleşti? Bir defa mı oldu, iki defa mı oldu? Niye birisi böyle fışkırıyor diğeri falan tamam böyle akın belirdi falan tarzında. Şimdi orada efendim kafası takılıyor onu çözüyor. İşte diyor ki efendim işte ilk zaman diyor efendim vurduğu zaman suya su fışkırdı diyor. Ondan sonra bol bol akıyordu. Bütün efendim 12 şey orası efendim istifade ediyordu. Sonra bunların asili sebebiyle İşte Musa Aleyhisselam zamanında biraz uzanırız bunu. Asi nankürlük de sebebiyle su kesilmeye başladı.
Evet.
Tabii. O nihai durumunu anlatıyor.
Şimdi. O zaman fiil de değişiyor.
Tabii. Şimdi tabii. Su azalırsa o zaman fiil de değişiyor.
Hakikaten bu noktada Kur'an-ı Kerim'in incelikleri çok. Ömer abi Rabbimize dua eden ve istifademizi artırsın.
Hepimiz inşallah. Tabii.
Şöyle bir şey de var Ömer abi. Hani siz onu da biraz önce işaret ettiniz. Yani insan böyle yönelip de ya ben buradan ne alabilirim, neler daha çok devşirebilirim diye bir böyle aç yani insan haliyle yaklaşır. Alır bir şeyler. Bir de böyle ya bir yanlışı var herhalde. Şurada ne yapmış? Bak burası böyle söylemiş falan filan tarzında yaklaşır. Kur'an öyle ilginç bir kitap ki bu şekilde hüsranla yaklaşan da hüsranını arttırıyor değil mi Ömer abi?
Ya şimdi şifa tarafı da var. Hocam iki tarafı keskin,
keskin kılıç. Şey. Aynen. Allah
tabii
Allah.
Hocam aslında bütün nimetler böyledir.
Evet.
Sadece Kur'an-ı Kerim değil. Bütün nimetler iki tarafı keskin bıçak gibidir. Yani onu hayra da efendim yontabilirsin, şerre de efendim yontabilirsin. Yani sana hayır da getirebilir, şer de getirebilir.
Şey diyorlar Ömer abi, her şey zehir olabilir, mesele dozaj meselesi.
Dozaj meselesi tabii. Zehir olabilir yani. En tabii bir nimet bir insana zehir olabilir. Tabii bu Kur'an-ı Kerim daha açık bir şekilde kendini gösteriyor. Bir, ondan imanla beraber şifa ve rahmet almak isteyen gönüllere iman ve rahmet ve şifa olur. Ama وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا Zalimler, çünkü yani art niyetle yaklaşıyor. Veyahut efendim inanmıyor veya bu efendim daha farklı efendim şey olunca onların diyor, Kur'an diyor sadece ve sadece hüsranlarını artırır diyor. Ziyanları artırır.
Evet.
Küfürlerini artırır, hastalıklarını artırır falan. Böyle.
Yani böyle ki eksiklik görüyordu. Eksiklik görmeye devam eder. Gittikçe daha çok eksiklik görür.
Tabii. O artık öyle bir yanlış yoldan girdiği zaman şeye efendim otoban testten girdiği zaman artık her şey test gelmeye başlar.
Evet.
Ama diyelim ki o iman gözüyle, rahmet gözüyle girdiğin zaman.
Hüdenlil muttakin. Evet.
Ya şimdi Kur'an-ı Kerim bir şeyi var. Ütü abicim. Biz esas Kur'an-ı Kerim konuşuyoruz hakikaten. Kıssalar da biz.
Tabii o da sonuçta onun böyle. Bir parçası Ömer abi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de öyle bir üslup var ki. Şimdi hangi gündemle Kur'an-ı Kerim okuyacak olursan Fatiha'dan Nas'a kadar. Yani kafana hangi problemi takarak, hangi gündemi kendine efendim belirleyerek okuyacak olursan adeta bu efendim 6236 ayet-i kerime hizeye geçer. Sanki Kur'an'ın bütünü o konudan bahsediyormuş gibi böyle efendim Allah o Allah. Taraflara yansımaya başlar.
Allah Allah.
Mesela diyelim ki tevhidle okuduğun zaman bütün ayet sana tevhidi anlatır. Diyelim ki efendim bir peygamberimiz aleyhisselam. Ya bakayım Allah'ın kelamı benim peygamberimi ne şekilde anlatıyor? Diyelim ki efendim hayatını, ahlakını, olaylarını falan böyle adeta bütün ayette sıraya geçer. Hep Efendimiz'e anlatan yönleriyle insanın böyle önüne çıkmaya falan başlar. Böyle bir özel yapı. Bunu rahmetli Bekir Tufaloğlu hoca o işte master doktora derslerinde falan şey yaparken biz de efendim bazen katılıyorduk bazen de misafir oluyorduk. O böyle bir şey söyledi. Sonra dedi ki ben dedi fakir dedi Allah rahmet eylesin uzun yıllar dedi Kur'an-ı Kerim'in böyle bir özelliğini dedi efendim hissettim dedi. Ve dedi karar aldım dedi ben hatimlerimi şöyle yapmaya başladım dedi. Kur'an'ı hatim usulü. Nasıl? Dedi ki ya bak Kur'an-ı Kerim hakikaten böyle hangi konuyu alsan sanki her ayet veyahut da efendim onunla ilgili şeyler böyle sıraya geçip bunu söylüyor gibi insana geliyor. Tabi alim bir insan o. Bekir Hoca da Arapçası diye İslam ilimleri falan böyle. Onun için ben diyor kendim gündemleri belirledim diyor. Her hatim yaparken tek gündemim olur. Ve o tek gündemi okurum. bütün efendim o ayetleri o
tefekkür göre tefekkür dünyası sana göre şekilleniyor.
Tabii, Allah. İşte diyelim ki işte Rabbimiz Allah. Diyelim ki efendim işte Kur'an-ı Kerim. İşte diyelim ki peygamberimiz. Diyelim ki efendim Nuh Aleyhisselam. Diyelim ki efendim işte peygamberler. Diyelim ki ahiret. Diyelim ki hesap. Diyelim ki kitap neyse bir kadın. Neyse. Bunu diyor efendim alırım diyor okurum diyor. Daha önce düz okurken diyor hiç dikkatimi çekmeyen diyor onlarca ayet diyor yüzlerce ayet diyor bu kez diyor o taraflar ışıldadığı için diyor. Şimdi benim zihnim o şeye bakıyor ayete. Ayetlerin o yönlerin hep böyle gözümde aydınlığın ışıldadığını görmüşümdür diyor. Evet. Ama onları güzel notlarımı alırım falan diye. O zamanki şeylerde bu şekilde bir 18 hatim indirdim ama benim anlattığım vefatından efendim bir 20 sene öncesini ben söylüyorum. Ve dedi hep böyle hatmi devam ederim falan diyordu. Ya. Dolayısıyla hangi günden okursak ayetlerin o tarafını
tasavvufi tefsirleri de böyle düşünebilir miyiz Ömer abi? Şimdi tasavvufi tefsirde malum o hani nefsin tezkiyesi, kalbin tasfiyesi ve özellikle de batıni alem. Şimdi özellikle ruhul beyanda gördüğümüz şimdi kalp Yusuf'u işte ruh Yakub'una. Evet. Şimdi böyle bir bu zaviyeden bakılıyor değil mi Ömer abi?
Tabii tabii. Aynı mantık. Tabii yani. De o da o gözle bakıyor.
O gözle bakıyor.
Yani mutasavvuf o ayetlere aslında efendim yani o kastettiğini Bekir Hoca'nın yaptığını mutasavvuf
evet tasavvuf açısından yapıyor.
Aynısını yapıyor. Onun için gündeminde esas efendim kalp tasfiyesi, nefis tezkiyesi, insan ruhu, insan benliği bunun arındırılması olduğu için şimdi o gözlüğü takıyor mutasavvuf gözüne ve bütün ayet o göze bakıyor ve baştan sona kadar aşkına onunla ne dikkatini çekiyorsa belki her ayet tefsiri yapmıyor. Ama ne dikkatini çekiyorsa onu orada diyelim ki gönlüne doğanı, işte anlayabildiğini, ondan sonra bulabildiğini, bağıntılarını kurabildiğini güzelce onları şey yapıyor.
Orada şimdi ben mesela Erkam'dan şey çıkacak, Hamdi Döndüren Hoca'nın fıkhi tefsiri. O da fıkıhçı olarak bakıyor. Belki bütün ayetlerden bu manada fıkhi incelikler çıkartacak.
Tabii. Yani. Bu tamamen yani hangi gözle bakarsak.
O zaman mesela ben yönetim bilimi çalışıyorum şimdi. O yönetim organizasyon. Allah bize bir Kur'an'da bir şey versin. Böyle bir derinlik versin inşallah. Ben yönetim bilimi açısından bakayım. Bambaşka muhtemelen bir şey çıkacak
ya
ortaya.
Lütfen abicim. Hiç geç kalma. Bugün efendim bu programdan sonra tamam hemen başla. Fatiha'dan başla. İnan ki yönetim bilimle alakalı efendim 1000 tane ayet bulamazsan geliyor ama.
Evet.
Hocam yani öyle ayetlerin öyle yönleri sana bir çağrışım yapar ki. Ama bu çağrışımlar böyle çok yani abuk sabuk çağrışma değil. Gerçekten böyle ayakları yere bassan.
Sünnetullah.
Tabii ayakları yere bassan, sana fikir veren, yön gösteren, Allah Allah dersin. Yani ben bu ayeti çok okudum ama hatmettim ama ayet-i kerimenin bu yöndeki bana efendim mesela hiç görmemiş.
Allah Allah.
Yani o gözle bir evet, okuyun. Evet. O Bekir Hoca'nın efendim bahsetti işte. Ama sizin tabii mesela daha iyi açmış oldunuz. Yani evet. Benim konuştuğum şeyi siz daha tefsir literatüründe çok böyle geniş bir şey oturtmuş oldunuz. Çok da güzel
böyle
oldu.
Böyle konulu ve temalı tefsirlere çok ihtiyaç
tabii var. Çok var. Tabii çok var. Çok fazla. İşte mutasavvıflar.
Mesela psikoloji açısından. Tabii yani, ya. Kur'an'ın psikolojisi mesela.
Hocam var kitaplar var onunla ilgili.
Evet.
İşte Osman Necati diye bir zat var. Onun işte Kur'an. Kur'an psikoloji, işte hadis psikoloji.
Osman kim dediniz?
Osman Necati diye.
Osman Necati. Evet.
Tercüme de edildi o kitaplar. Fakat hakikaten bir defa o psikoloji bilimi açısından ki bir de tasavvufla tabii yakın şeyi var. O biraz da o bilimin kendine göre bazı tanımı kuralları var. Fakat o gözle baktığı zaman yani öyle enteresan bence psikoloji ilgilendirmeyen Kur'an-ı Kerim bir ayet yoktur.
Değil mi?
Evet. Hocam iki bilim özellikle. Evet. Yani psikoloji ve sosyoloji.
Evet.
Ya çünkü ya psikoloji insan demek, sosyoloji toplum demek. Yani evet, zaten Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim bütün derdi insanla, bütün derdi toplumla. Yani evet, Kur'an. Evet. Yani orada efendim
insan sosyal psikoloji diyeceğiz öyle abi. İkisinin birleştiği derdi, sosyal psikoloji.
Diyecek olursan o zaman sen besmele çek kardeşim her ayeti yani teker teker oku ve incele.
Allah Allah.
Zaten bu evet. İçtimai tefsirler var
yani. İçtimai tefsirler.
O da şimdi mesela bir işte Seyyid Kutup.
Seyyid Kutup Fizilali öyle değil mi?
Fizilali o şekilde. İşte tamam. Efendim biraz diyelim ki Mevdudin diyelim ki efendim kısmen o şekilde. Said Havva'nın mesela diyelim ki tefsiri o şekilde. Bu yani istimai tefsirler. Bakıyorsun ki o toplumsal problemleri alıyorlar. Onu efendim izah ediyorlar. Güncel meseleleri efendim tartışıyorlar ama.
Mesela Risale-i Nur Külliyatı.
Evet.
Bediüzzaman Said Nursi sonuçta o dönemde materyalist bir akım var. Tamamen o iman hani hakikatleri diye ifade ettiği noktadan bakınca da bütün yani ayetleri o manada yorumlamış.
O manada yorumluyor tabii. Evet. O da o gözle yorumluyor.
O da o gözle yorumluyor.
Ama tabii evet. Yani Kur'an-ı Kerim ayetler her tarafından farklı bir efendim ışık yansıyan kristallere benzetiliyor. Evet, yani. Evet, evet. Çünkü niye benzetiyoruz bunu? Müteşabih ayetler var. Yani belki efendim Kur'an-ı Kerim'in diyelim ki onda bir muhkemse, onda dokuzu müteşabih ayetler ve müteşabih ayetlerin tam kümüne vakıf olma mümkün değil. Yani şey veriyor, bize ışık veriyor, bir yansıma şey yapıyor, onun peşine sen gidiyorsun. Evet. Dolayısıyla şimdi efendim, yani her ayet diyelim ki farklı bakış açısını değiştirdiği zaman oradan farklı bir efendim ışık gelebiliyor.
Evet.
Oradan bakıyorsun beyaz geliyor, oradan yeşil geliyor falan böyle. Özellikle bu işte insanı, toplumu, yönetimi, bunu ilgilenen devleti, toplumun problemi ilgilenen noktalardaki ayet-i kerimlerin hepsi böyle. Hangi açısına yaklaşırsan mutlaka oradan sana bir efendim bir yol açılıyor ve efendim sana bir fikir veriyor ayet-i kerime.
Ama hidayetle yaklaşmak, iman ederek yaklaşmak şart değil mi herhalde?
Hazreti Ömer Efendimiz'in sözünü hemen buraya, hemen masaya koyalım.
Derci ederim. Buyurun efendim.
Tabii hoş. Ama yani beni etkiler. Belki inşallah kardeşlerimiz de efendim dinleyen etkiler. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize allemeni evvelen el imane thumme allemena el imane thumme allemena el Kur'ane.
Allah Allah.
Resulullah bize önce imanı öğretti. Yani Allah'a, Allah'ın kitabına nasıl iman edilir? Allah'ın verdiği bilgi, bir haber nasıl tasdik edilir? Bunu öğretti. Bundan sonra efendim Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı öğretti. Kerim. Niye?
Evet.
Çünkü o tasdik olmadan, yani Kur'an'a o iman olmadan, yani bir sürü Kur'an-ı Kerim okuyanlar. Diyor ki efendim, Rubbe qari'l Kur'ani yel'anuhumul Kur'an.
Allah Allah.
Hocam diyor. Allah muhafaza eylesin.
Evet, evet.
Yani nice diyor Kur'an okuyucular vardır ki Kur'an onlara lanet eder.
Lanet eder. Hocam, Allah Allah.
Yani okuyor
Allah
adam. Allah. Okuyor ama art niyetle okuyor. Şimdi diyor ki işte fi kulubihim zeyhun. Adamlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar.
Ama Kur'an-ı Kerim, hastalık var kalbinde.
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini adam yorumluyor. Yani sadece okumuyor. Aynı zamanda bilgisi de var. Bir de yorum da yapıyor ve oradan bir sonuç da çıkarıyor ama fi kulubihim zeyhun, kalbine yamukluk var.
Evet.
İmanı yamukluk var. Art niyeti var.
Allah
şimdi
Allah.
Derdi orada Allah'ın muradını Allah'ın muradını olduğu şekilde, Efendimiz Aleyhisselam'ın anladığı şekilde, sahabe-i kiramın anladığı şekilde, yaşadığı şekilde ve Cenab-ı Hakk'ın rızasına erdikleri şekilde ki Kur'an buna şahit. Kur'an Allah'ın peygamberinden, o sahabeden razı olduğunu efendim 50 tane hadis-i kerimede söylüyor. Ben ona razı oldum diyor. Radıyallahu.
Onlar da benden razılar.
Tabii diyor. Radıyallahu anhu da anh diyor. Ya razı olmuş bir toplum var karşınızda. O efendimiz ve etrafındaki sahabe-i kiramdır.
Evet, evet.
Şimdi efendim onların anladığı şekilde anlayıp da efendim gereğini yapma niyetiyle şey yaparsan rahmet olur, şifa evet. olur ve
bir de Ömer abi tabii o Ömer Hazreti Ömer'in sözüne şunu da belki ziyadesini yap koymak lazım en başına. Yani o büyüğün sözüne söz eklemek değil ama önce Resulullah'a iman ettik.
Tabii de o tabii. Yani,
o da var.
Şöyle,
biz önce insana inandık. İman, yani Allah Resulü'ne inandık önce.
Şöyle Ritu abicim. Onu efendim ilave edebiliriz ama zaten bize iman öğretti derken sadece Kur'an iman değil.
Kendisine de iman.
Tabii oradaki tabii. iman Allah'a, Resulullah'a. Evet. Tabii ki abi.
Tabii tabii.
Tabii, tabii.
Ömer abi bizim Hüdayi Vakfı'nın bir şeyi vardı. Bundan bitirelim. Vaktimiz doldu. İnşallah biz.
Devam ederiz.
Devam tabii. ederiz inşallah sonraki akşamlarda. Bir güzel kari'yi getirmişler. Hakikaten Arap tarzında. İnletti ortalığı Ömer evet. abi.
Kur'an-ı Kerim okuyan efendim.
Çok güzeldi. Allah razı olsun. Gerçekten takdir ettik. Hep de böyle hayran hayran bakıyoruz. Biraz erken ayrılması icap ediyormuş. Ben de biraz yakınındayım. Hocamız da dinleyenler arasındaydı. Ona dediler ki efendim arkadaş ayrılıyor, müsaade isteyecek. Ondan sonra Allah razı olsun, teşekkür ederiz dedi. Allah sizi dedi Kur'an ehli eylesin dedi.
Ehli Kur'an.
Ehli Kur'an eylesin dedi. Şimdi ya dedik ya öyle bir okuyor ki zaten yani Türkiye değil dünya çapında okuyor.
Ya.
Ama yine de ona yapılacak dua ehli Kur'an artık anlayan anlasın nasıl olacağını.
Neyse için. Hocamızın bana bir duası var da o konuda bir sonraki şeyde yapalım.
Öyle mi onu o zaman?
Onu, evet.
Onu o zaman Ömer abi şey yapalım biraz da böyle merakını arttırmak
tabii,
açısından.
Tabii ama yok.
Bir sonraki
yani bu dua
anda...
yani hocamızın bana yaptığı dua hepimizi ilgilendiren yani bizim problemini herkes ilgilendiren bir dua ve muhtevası olan bir dua.
Yok ben de onu biraz kendime de aldım aslında o arkadaşımıza
tabii,
yaptığı
yani,
duayı.
Tabii yani ehli Kur'an olmak hocam.
Sonuçta Kur'an'ı ne kadar güzel okursan oku, ne kadar alim olursan ol. Ehli Kur'an olmaya mecbursun. O ayrı bir şey.
Yani. Onunla ilgili yine birkaç tane söyleyecek şeyimiz var.
O var.
Arkası
i̇nşallah.
Yarın diyelim.
Tamam o zaman arkası yarın diyelim. Efendim Ömer abimiz de inşallah yarın gece sahurda yine beraber olacağız. Şimdilik kendisine müsaade ediyoruz. Haddimiz olmayarak ama Erkam'da sahur bereket devam ediyor efendim. Efendim Erkam'da sahur bereketi devam ediyor. Bugün Asr-ı Saadet Hasretinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle bir bedevi arasında yaşanan şu hadiseyi nazarınıza getirmek istiyorum. Bunun bir iyilik siyaseti olarak hakikaten şu günlerde infak yapmaya en çok muhtaç olduğumuz şu günlerde yapacağımız iyiliklerin kalitesini göstermesi açısından, kalite seviyesini veya kalite ufkunu göstermesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir bedevi gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir şeyler istiyor. Efendimiz bir şeyler verdikten sonra akabinde sana iyilik yaptın mı diye soruyor. Bedevinin cevabı olumsuz. Bana verdiğin nedir ki ben bundan memnun olayım? Bedevinin bu biraz yakışıksız sözüne orada bulunan sahabe efendilerimiz öfkeleniyorlar. Tam adamın üzerine yürüyeceklerken Efendimiz eliyle mani oluyor. Kalkıp oradan giderken bedeviyi de kendisiyle beraber evine davet ediyor. Bedeviyle yalnız kalınca da ona diyor ki Resulullah Efendimiz, geldin, istedin, biz de verdik. Sonra dediğini de dedin. Sonra ilave bir şeyler daha veriyor ve en baştaki sorusunu yineliyor. Sana iyilik yaptın mı? Bedevi bu sefer memnun. Evet, Allah sana ecrini versin.
çoluk çocuğunun ömrünü ziyade eylesin. Resulullah Efendimiz Bedevi'yi gönderirken ondan bir istekte bulunuyor. Diyor ki, biraz önce dediklerinle arkadaşlarımı kızdırdın. Şimdi sana karşı olumsuz duygular besliyorlar. Ben yanlarına gittiğimde tekrar gel ve son sözlerini orada tekrar et ki sana karşı besledikleri duygu silinsin. Bedevi kendisini Allah Resulü'nün sahabesi nezdinde tezkiye edecek bu teklifi memnuniyetle kabul ediyor. Efendimiz arkadaşların yanına döndükten bir müddet sonra Bedevi çıkıp geliyor. Allah Resulü kimsenin bir şey demesine veya ayağa kalkıp yine Bedevi'ye herhangi bir harekette bulunmasına fırsat vermeden onlara hitaben diyor ki, bu arkadaşınız bize geldi, istedi, verdik ama yine edeyini dedi. Sonra yine verdik, şimdi sanırım bizden razıdır. Öyle midir ey Bedevi? Bedevi daha evvel peygamberimize söylediklerini tekrar ediyor. Evet, Allah sana ecrini versin, çoluk çocuğunun ömrünü ziyade eylesin. Adam oradan ayrıldıktan sonra Efendimiz sahabisine şunları söylüyor. Benimle bu Bedevi arasında olup biten, devesi olup da ürken ve kaçan bir kişinin meselesine benzer. Kaçan deveyi tutmak için halk arka arkaya dizilmiştir. Fakat onlar koştukça deve daha da hızlanmaktadır. Deve sahibi en nihayet onlara der ki, benimle devemin arasından çıkınız. Ben ona karşı sizden daha şefkatliyim. Onu daha iyi tanırım. Sonra devesine doğru gider, yerden bir hurma alır ve deveyi çağırır. Deve sahibinin yanına gelir, ona yükünü yükler ve kendisi de sırtına biner. Eğer Bedevi o sözleri söylediği zaman sizi dinleseydim, o adam cehenneme yuvarlanacaktı. Şimdi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabisiyle, ki Bedevi'nin o yakışıksız sözüne karşı olumsuz duygular besliyorlardı, o Bedevi'nin arasını bulması noktasındaki iyilik siyaseti hepimizin dikkatini çekmelidir. İyilik yapmak arı ve duru bir kalbin sanatıdır. İyilik bir sanattır. İyilik yaparsınız, kalbiniz rahat eder ama karşınızdaki razı olmayabilir. İyilik yaparsınız, herkes memnun olur ama sizin içiniz rahat etmeyebilir. İyilik yaparsınız, herkesle beraber kendiniz de memnun olursunuz. Fakat iyi olarak tarif eden, ki bu sadece ve sadece Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleridir, o razı olmayabilir. O zaman da boşuna yorulmuş olursunuz. İyilik sanattır. İyi olduğu kabul edilen bir davranış, her sanat eseri gibi muhatabına göre farklı manalara gelebilir. Önemli olan farklılıklar değildir. Önemli olan iyiliğin farklılıkları, herkesin razı olduğu bir bütünlüğe, tevhide eriştirecek bir kemal yolculuğu olduğunu fark etmektir. Evet, iyilik bir kemal yolculuğudur. İyiliğin kalitesi, iyiliğe karar veren ya da iyiliğe niyet eden kalbin kıvamına göredir. İyiliğin kalitesi kalbin kıvamına göredir. O kalp ne kadar kemal bulmuşsa iyilik de o kadar kemal bulmuştur. Kalbin kemali arı duru bir kalp olma yolunda kat ettiği seyirle ölçülür. Peki iyiliğin kemali nasıl ölçülür? İyiliğin kemali evvela iyiliği yapanı, sonra iyiliğin ulaştığı muhatabını, en nihayetinde Rabb-i Rahim'imizi memnun etmesine bağlıdır. Dolayısıyla iyiliğin kemalinin bu manada sonu yoktur. Herkesi memnun eden bir iyilik başka iyiliklere mecra olur, mebde olur ve böylece başka iyiliklerin de tetikleyicisi olur. Makbul bir iyilik hem bizi, hem insanları, muhataplarını, hem de Rabbimizi razı eden bir iyilik, nur üstüne nur gibi iyilik üstüne iyilik doğurur. Dolayısıyla iyilik mevzusunda bir siyaset takip etmek, sadece kendimizi değil, muhatabımızı ve en önemlisi de Rabbimizi razı etmek noktasında ince ince düşünmek bir peygamber sünnetidir. Muhataplarını bu manada kalplerini telif edecek şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyilik siyasetiyle efendim birleştirmiş, buluşturmuş ve aralarında herhangi bir buğzun ya da olumsuz düşüncenin efendim yeşermesine fırsat vermemiştir. Biz de Rabbimizden, Resulü Efendimizin bu iyilik siyasetinden hayatımıza hisseler niyaz ederiz. Efendim, bugün sahur bereketini yine Resulullah Efendimiz'den bir dua ile bitiriyoruz. Bu duayı bize Tarık İbni Eşyem radıyallahu an rivayet ediyor. Onun rivayetine göre adamın bir tanesi, ya Resulallah, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de şöyle buyurdular. Şöyle dersin: Allahümme gfirli verhamni ve'afini ve'rzukni. Yani Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır ve bana hayırlı rızık ver. Sonra şöyle diyor Efendimiz: bu sözler senin hem dünya hem de ahiret için istemen gereken şeyleri ihtiva eder. Biz de Rabbimize bu güzel vakitte, yeni oruca başlayacağımız şu güzel vakitte, Efendimizin hem dünya hem de ahiret için istemen gereken şeyleri ihtiva eder diye müjdelediği bu cümlelerle iltica ediyoruz. Ya Rabbi, bizi bağışla, bize merhamet eyle, bize rızanı kazandıracak işler yaptır ve hepimize hayırlı rızıklar ver. Amin. Ya Mu'in. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Orucunuz makbul. Gününüz hayırlı olsun efendim.
Sahur bereketi. Erkam Radyo'da Öz Ata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketini dinlediniz.